Ayrım 2. Türkan, Ayşe Kulin, sayfa 13. Elinde kahvaltı tepsisiyle Zeynep ve Gökşin birlikte içeri girdiler. Zeynep kucağımdaki mektupları alıp tepsiyi dizlerime koydu. Gökşin tepsiden kendi çayını aldı, karşımdaki koltuğa yerleşti. Çayından birkaç yudum içtikten sonra kalkıp bana reçelli bir ekmek hazırladı. Tam itiraz etmeye hazırlanıyordum ki içeriye, geceyi giriş katındaki odada geçiren Halime girdi. Halime, sen de bir şeyler yedin mi diye sordum. Ben yedim hoca dedi Halime. Sen beni düşünme, kendi karnını doyur. Tunceli'den gelen kişi sen misin diye sordu Gökşin Halime'ye. He, benim ya, aynı düşü üç kere üst üste görünce varayım hocamın yanına, elini yüzünü öpeyim dedim. Nasıl gördün hocayı diye sordu Gökşin. Şaşkın gördüm. Evine adamlar doluşmuş, odalarda bir kalabalık bir kalabalık. Hoca bir köşede oturmuş seyrediyor. Hiç ses etmiyor, hayra yormadım. Benim herife dedim ki, varalım gidelim hocaya. Bir sıkıntısı var malum, oldu bana, dedim. O da sen rüya gördün diye, aldı seni buraya mı getirdi? O getirmedi, ben ortanca olanla geldim. Bu bacaklar var ya, eliyle pat pat vurdu bacaklarına. Yürüyebiliyorsam, nah bu kocanın tayesindedir. Benim ona can borcum var. Amma da yaptın dedim Halime'ye. Duymazlığa geldi, sürdürdü konuşmasını. Bindik ilk otobüse oğlanla, vardık buraya akşam vakti. Oğlan beni hocaya bıraktı, akrabaların yanına vardı. Dünya yüzüyle gördüm ya hocayı, içim rahat. Kıvrıldım yattım aşağıdaki odada. Daha önce de gelmişliğim, o odada yatmışlığım vardı zaten. Elbette dedi Gökşin. Hocanın evi aynı zamanda oteldirdi. Arkadaşım, evimi dostlarıma, çocukların arkadaşlarına, bazen de eski hastalarıma veya yatacak yer bulamayan hasta yakınlarına açmamdan son yıllarda beni yoruyor diye pek hoşlanmaz oldu. Bu evi ilk gördüğünde giriş katındaki odaya göz atıp fazladan bir odan var ya sen burayı hemen okul yurduna çevirirsin demişti. Halime hiç aldırmadı, bana döndü. Yolcu yolunda gerek hoca dedi. Oğlan gelmiş kapıda beni bekliyor. Otobüse yetişeceğiz. Sana getirdiğim peyniri, balı afiyetle yiyesin. Bak kuş kadar kalmışsın. Bir dahaki gelişe seni semirmiş göreyim. Göz pınarlarında yaşlar parıldıyordu. Herhalde biliyor bir dahaki seferin hiç olmayacağını. Bu son veda. Hakkını helal et hoca. Sen de et dedim. Senin hakkın ödenmez. Sen olmasaydın beni çöplüğe atarlardı bilirsin. Haydi Halime haydi. O günler geçmişte kaldı. Geriye bakmak yok. Güle güle gidin köyünüze, yolunuz açık olsun. Halime, Gökşin'i başıyla selamlayıp bacaklarını açarak ördek gibi yürüdü çıktı odadan. Niye böyle tuhaf yürüyor, yoksa o da cüzamlı mı diye sordu Gökşin oturduğu koltukta kıpırdanarak. İdi, tedavi oldu, iyileşti dedim. Ama body body yürümesinin nedeni başka. Onun ayak parmaklarını ben kestimdi yıllar önce. O gün bugündür ayakkabılarının ön tarafına pamuk takıştırır, yürüyüşü bozuluyor haliyle. Türkan, sen cerrah değilsin ki. Cerrah değilim ama doktorum. Yeri geldiğinde her doktor elinden geleni yapmak zorundadır. Ben de üzerime düşeni yaptım da işte. Gökşin'in yüzünde kusacakmış gibi tuhaf bir ifade belirdi. Ayak parmaklarını kestin yani. Sen, ellerinle. Penseyle kestim. Gökşin, son çay yudumunu püskürtmemek için gayret göstererek zorlukla yuttu. İngiliz filolojisi mezunu, edebiyatçı ve şair arkadaşımın yaralar berelerle arası iyi değildi. O yüzden anlatmaya kalkmadım. Ama onu anlatmaktan çekindiğim o geceyi de hayatım boyunca unutmuş değilim. Halime'nin bacakları dizlerine kadar donmuştu beni başına çağırdıklarında. 16 yaşındaydı. Korkudan tir tir titreyen kız. Hiç durmadan anlamadığım bir şeyler söylüyor. Kocaman kara gözlerinden ip gibi yaş iniyordu yanaklarına. Ne diyor diye sordum sedyenin başında dikilen dayısına. Bacaklarımı keseceğinize beni öldürün daha iyi diyormuş. Hakkı var. Bacakları olmayan kızı bizim oralarda ne yapsınlar ki dedi dayısı. Tarlada işe yaramaz, evde çocuk bakamaz, başlık parası getiremez, başlıksız dahi kocaya verilemez. Hakkı var. Böyle yaşayıp ne edecek? Esmer ve kavruk genç adam adeta kızı öldürmemi istiyordu benden. Bacakları nasıl bu hale geldi diye sordum. Anlattılar. Halime'nin ailesine cüzam çıkmış. Sağlık memuru kesin teşhis koyamadığı aile fertlerini daha etraflı bir muayene için devlet hastanesine yollatmış. Kız diğer akrabalarıyla birlikte köyden at üstünde şehre inerken çığ düşmüş dağdan. Saatlerce kar altında kalan Halime'yi nihayet kardan çıkarabildiklerinde bir de bakmışlar ki bacakları dizlerine kadar donmuş. Ben de tam o sırada bir cüzam çalıştığı için tesadüf Elazığ'daydım. Babası kızı bir otobüsle Elazığ Devlet Hastanesi'ne getirmişti. Donmuş uzuvları kangrene dönüşmeden hemen kesmek gerekiyordu. Orada bulunduğum için nöbetçi hekim bir de benim görmemi istemiş. Gece vakti hastaneye koştum. Kızı kucağıma aldım. Bacaklarını elle muayene ederken elime yer yer sıcaklıklar gelmez mi? Ellerimle aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı defalarca ovalayıp durdum kızın bacaklarını. İçimden bir ses kıymalarına müsaade etme bu kıza diyordu. Bacakları kesileceğine dayısının dediği gibi ölsün daha iyi. İşe yaramaz bir köylü kadının bir kedi kadar bile değeri yoktu ortalarda. Kıvranıyordum kızı kurtarmak için. Elimin altındaki belli belirsiz sıcaklık bana ümit veriyordu. Bacaklarını tekrar tekrar elliyor, mıncıklayıp duruyordum. Avucumda hisseder gibi olduğum o sıcaklık, sakın kendi ellerimin sıcaklığı olmasın. Gidip ellerimi soğuk suyun altına tutmuş, kurulayıp geri gelmiştim. Haydi, bir kere daha son muayene. İşte bu sefer emindim. Bu bacakta can vardı. Penseye getir dedim dün nöbetçi doktora. Gencecik bir çocuktu. Uzun boylu, saz benizli. Hocam ne yapacaksınız? Parmaklar donmuş. Onları keseceğiz. Bacaklar, bacakları kurtaracağız. Ya kurtaramazsak, ya kangren olursa? Sabaha kadar başında bekleyip tabloyu izleyeceğiz. Gerektiği anda müdahale ederiz. Pense nerede pense? Ben kesemem. Ben keseceğim. Sen serileceksin. Bir dahaki sefere iş başa düştüğünde biraz tecrübe edinmiş olursun. Bembeyaz oldu genç doktorun yüzü. Sorumluluk size ait hocam dedi. Doktorluk bıçak sırtında yürümeye benzer Mehmet. Her karar bir sorumluluktur dedim. Böyle söylüyordum ama yüzüm ateş gibi yanıyor, sırtımdan soğuk terler boşanıyordu. Genç doktorun uzattığı penseyle hemen orada kızın donmuş ayak parmaklarını çıtır çıtır kesmiş, ayaklarıyla bacaklarına sabaha kadar masaj yapmıştım. Bir taraftan içimden Allah'ım bu zavallı çocuğun bacaklarını iyileştir, beni de mahcup düşürme diye sürekli dua ediyordum. O gece Halime'nin başında beklerken ilk muayenehanemi açtığım ve hasta bakmaya başladığım günleri anımsamıştım. Tıp fakültesini bitirdikten sonra ilk evliliğim sırasında Kağıthane köyünde diş hekimi arkadaşlarımla birlikte küçük bir muayenehane açmıştık. Günde 3-5 saat hasta bakıyordum. Hiç deneyimi olmayan gencecik bir doktordum. Dişçi arkadaşların da benden farkları yoktu. Üçümüzün de ilk muayenehane tecrübesiydi bu. Hastaları muayene edip ellerine reçetelerini veriyorlar. Sonra da acaba doğru mu yaptım diye endişeye kapılırdım. İçimden kocama telefon edip danışmak geçerdi. Ama akşam eve gittiğimde beni küçümsemesinden, madem kendinden emin değilsin bırak hasta bakmayı, çocuklarının başına evine dön demesinden korkardım. Ne dişçi arkadaşların ne de benim fazla hastamız olmadığından zamanın çoğunu pencere önünde hasta yolu gözleyerek geçirir. Sokağa giren bir jandarma görürsek acaba hastayı yanlış bir şey yaptık da bizi almaya mı geliyorlar diye aramızda şakalaşırdık. Gülmesine gülerdik ama benim içime hep bir kurt düşerdi. İçimi kemiren bu kurt yüzünden ihtisas yaparak deneyim kazanmaya karar vermiştim. Yıllar sonra Elazığ'da o gece onca tecrübeme rağmen yine korku içindeydim nedense. Sabaha kadar gözümü kırpmadan kızın başında bekledim. Ancak güneşin ilk ışıkları koğuşu aydınlatmaya başladığında rahat bir nefes aldım. Halime'nin ayak parmakları artık yoktu ama bacakları ve geleceği kurtulmuştu. Birkaç gün sonra Elazığ'daki işim bitince Halime'yi yanıma katıp İstanbul'a getirdim. Hastaneye yatırıp hem cüzam tedavisini yaptık hem de özenli pansumanlarla bir an evvel ayaklarının iyileşmesini sağladık. Kız ayak parmakları olmadığı için normal yürüyemiyordu. Ayakkabılarının ucuna pamuk tıkıştırmak zorunda kalıyordu. O haliyle köyüne dönmek istemedi. Köyde artık adı hem cüzamlıya hem de sakata çıkmıştı. Dayısının dediği gibi başlık parası ödemek bir yana kimseler onu başlık parasız dahi eş diye almazdı. Evdekilerse onu ya hemen işe koşarlardı ya da aşağılarlardı. Hastanemizde uzun yıllardan beri çalışmakta olan yaşlı bir cüzamlı hastamız vardı. Sağlığına kavuştuktan sonra onu salıvermemiş, hademe olarak göreve almıştık. Zaten cüzam hastanesinde personelin yarısından çoğu tedavi olmuş, iyileşmiş cüzamlılardır. Hemşireler, hasta bakıcılar korkarlar cüzamlara yaklaşmaya. Bizler hastalarımızı iyileştirdikten sonra eğer kalmak istiyorlarsa hastane elemanı olarak yetiştirir, halden anlayan hasta bakıcılar olarak kullanırız. Sülü amca da bunlardan biriydi. Uzun yıllar bizde çalıştıktan sonra emekli olmuştu ama yalnız yaşamak zor geldiği için vaktinin çoğunu yine hastanede geçiriyor, gönüllü hizmet veriyordu. Halime, tedavi süreci sırasında ona iyi davranan Sülü amca ile anlaşmış. O şeker hastası olan Sülü'ye bakacak, evinin işlerini görecek, yemeğini pişirecek, Sülü da emekli maaşı kıza kalsın, ileride kendini geçindirecek parası olsun diye Halime'ye nikah kıyacakmış. Bunu öğrendiğim zaman her ikisiyle de uzun uzun konuştum. Halime'nin ağzından evine mektup yolladık. Evin erkekleri nikah kıyılması şartıyla evlenmelerine izin verince hastanede düğün hazırlıklarına başladık. Hepimiz bir katkıda bulunduk yeni evlilere. Ufak bir çeyiz düzdük, görevli yemekhanesini donattık, pilav ve kuzu pişirtip hep birlikte yemek yedik ve aramızda topladığımız paralarla aldığımız düğün pastasını kesip hastalara da dağıttık. Yemek sonrasında Sülü'nün hastaneye yakın iki göz oda evine gidip yerleşti Halime. Sülü amca kıza 3 yıl boyunca elini bile sürmedi. Bu iki kader kurbanı aynı evin içinde hem birbirlerine destek hem de çok iyi iki dost oldular. Halime kağıt üzerinde kocası gözüken adama son yıllarında canla başla baktı. 3 yıl sonra kocası vefat edince de köyüne geri döndü. Ayak parmakları yoktu ama artık bir dul maaşı ve sigortası vardı. Bu nedenle komşu köyden kendine bir koca bulması zor olmadı. Yeni kocasının ölen karısından olan çocuklarını analık ettiği gibi iki çocuk da kendi doğurdu. Zaman içinde ailesinden İstanbul'a yerleşenler olmuş, ara sıra onları ziyarete geldiğinde bana da uğrar, köyünden peynir ve bal getirir. Gökşin de bunları elbette anlatabilirdim ama yaralarla, mikroplarla hiç arası olmayan arkadaşım beni bu insanlara bitmeyen bağlılığımı, yakınlığımı hoş görebilir miydi? Sadece Gökşin değil, pek çok dostumun, hatta meslektaşımın arasında iyileştirdiğim hastalarımla bir türlü çözülemeyen bağımı garipseyenler olmuştur. Ne kadar çok doktor tanıdım, hastaya hastalığı süresince bakar, iyileştirdikten sonra yolları ayrılır. Doğrusu da bu olmalıdır ama ben ne zaman doğru olanı yapabildim ki? Benim hastalarım hayatlarının tüm alanlarıyla hayatıma girdiler hep. Çocuklarının okuluna, eşlerinin iş durumuna kadar her dertlerini bana taşımalarına izin verdim. Onlara hayatın her sahasında el uzatmaya çalıştım. Evet, yaptığım çok yorucuydu ama o kadar çok gönül kazandım ki şu menhus hastalığı bunca yıldır sanki hücrelerimi hiç yayılmamış gibi taşıyabilmemle onların hayır dualarının katkısı olduğuna inanıyorum. Haydi Türkan, bir iki lokma bir şeyler ye, bak kadıncağız bal getirmiş sana ta nereden. Hey, burada mısın? Arkadaşımın endişeli sesiyle anılardan kopup şimşek kızıyla Arnavutköy'deki evimin küçük oturma odasına geri döndüm. Gökşin bir ekmek parçasının üstüne bu kez de bağ sürmüş bana uzatıyordu. Bu lokmanın da icabına bakacağımı bildiğimden itiraz etmeden aldım. Lafı değiştirmek için bana şu mektuplardan okusana bir iki tane dedim. Gökşin yanındaki poşete uzandı. Mektupları poşetten kucağına dökerken ben ballı ekmeği ona fark ettirmeden yanımda duran saksının içine bırakıverdim. Hangi yılın mektuplarını okuyayım istersin? Ben şöyle bir göz attım bazılarına dedim. Ah Gökşin, şimdi düşünce şaka gibi geliyor ama beni ne kadar çok sigarlarda hatırlıyorsun değil mi? Babam yanımda annem olmadan sokağa çıkmamı yasaklamıştı. Yazmışım sana. Dün gece ben de fark ettim. Mektuplarında evdekilerin baskısından şikayet var hep. Bunca tedbire rağmen küçük kaçamaklarımız olabildi. Masum kaçamaklarımız. Kaçamaklarımız da oldu. Bu kadar sıkı yetiştirilmenin etkileri de oldu üzerimizde. Gece mektupları okurken düşündüm de Ali'den ayrılmanın sebebi bence onun da baban gibi hayata karşı çok tutucu bir duruşu olmasıydı. Gökşin önünde duran mektup tomarını karıştırıp durdu aradığını bulmak için ve bulunca sesini benim sesime benzetmeye çalışarak okudu. Ali yine son mektuplarından birinde fakülte seçerken bana ileride temin edeceği geliri asla düşünerek tercih yapmamamı söylüyor. Öhö öhö. Ona göre en zor ve değerli sanat ev hanımlığı imiş ve evli bir kadının muhtaç olmadığı halde çalışması saçmaymış. Türkan, Ali bu kafada biri olmasaydı belki evlenirdin onunla. Hayatın akışı değişir miydi acaba? Hayır, kiminle evlenirsem evleneyim, kimse beni yolumdan döndüremezdi. Kaderden kaçılmaz Gökşin. Nasıl ki hastalıkların benim alın yazımdı, cüzamlara kendimi adamam da öyle. Tanrı hastaların, acı çekenlerin hallerini anlayabileyim, onlarla empati kurabileyim diye ciddi hastalıklarla sınadı beni. Sana, yeryüzüne, ülkemdeki cüzamları kötü kaderlerinden kurtarmak üzere yollanmış olduğuma inandığımı söylesem, bana deli dersin değil mi? Bir ömür yaptıklarına baktıktan sonra demem. Ama keşke senin hastalıkları hamileyken duçar etmeseydi yukarıdaki. Ne düşündüm hep biliyor musun Türkan? Belki gençliğinde birine deli divane aşık olsaydın, sevdandan vazgeçemeyecek kadar çok aşık olaydın, her şey başka türlü olurdu. Sanmıyorum. Ya önüme aşık olma fırsatları çıkmadı ya da kendimi aşka dolu dizgin bırakmak bana hiç uymadı. Yapın böyle. Hep kendimden önce başkalarını düşündüm. İşten aşka vaktim olmadı, olamadı. Bak burada ayırdığım birkaç mektup var. Oku onları da hatırla. Aşk yolunun üzerine birkaç kere çıkmış ama elinin tersiyle itmişsin Türkan. Dün gece okurken o günlere geri döndüm. Keman ocağın senden 20 yaş büyük olmasaydı ya da sen ona duygularını açabileydin, belki de sen tıp yerine müzik okurdun. Doktor olacağıma devlet senfonide orkestra şefi olurdum, sen de konserlere bedava girerdin. Bütün derdin o değil mi? İkimiz de gülmeye başladık. Saçmalama, ben de o büyük aşkı yaşarken 15 yaşında ya var ya yoktum. O yaşta aşırı romantik bir kızın hocasına duyduğu platonik hisleri aşk denilebilir mi hiç? Platonik hislerin serpilip gelişmesine imkan tanımadığın için hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Doğruydu, bilemeyecektik. Bugün gülüp geçiyorum ama henüz 15'ime bile basmamışken bana keman dersi veren yakışıklı hocama aşık olduğumda ne kadar çok ciddiye almıştım duygularımı. O kişiyi hayatım boyunca her gördüğümde heyecanlandığıma, onun bana yaşattığı duyguları şu yaşıma kadar unutamamış olduğuma ve o günleri anımsamanın bana hala mutluluk verdiğini itiraf edebildiğime göre belki de hayatımın tek gerçek aşkı oydu. Ya da ilk aşk asla unutulmuyor. 22 Ağustos 1951. Sana yeni dostumu tanıtayım. Ankaralı olduğun için ileride konserler vermeye başladığında nasılsa tanıyacaksın. Geçen gece İstanbul Radyosu'nda çaldı. Yine çalacak, sana haber veririm. Mutlaka dinle. O benim büyüğüm ve keman hocam ama çok iyi anlaşıyoruz. Bana çocuk muamelesi yapmıyor. Bir bisikleti var, kardeşlerimle ona binip durmadan geziyoruz. Geceleri de sandalla evin önüne gelip serenat yapıyor. Cidden çok romantik. Adamcağızın sandalına dostlarını doldurup keman çalarak sahilde dolaşmasını bana serenat yapıyor zannetmemek için gerçekten çocuk olmam gerekiyormuş. Elimde tuttuğum mektubu 1951 yılında yazmışım Gökşin'e. Oysa keman derslerim 1950 yazında başlamıştı. Demek ki bir yıl içimde tutmuş, bahsetmemişim gizli aşkımdan. Bu aşka dair bir mektup daha buldum ve kahkahalarla güldüm okurken. Şimdi aklıma Ankara seyahatim geldi. Neydi o Gökşin ve oradaki günler? Hatıralarımı yokluyorum da Gökşin, keman hocamı hakikaten sevmişim, hem de çok fazla. Ama artık his yok içimde. Sadece zaman zaman maziyi hayal etmek yetiyor bana. Seneler sonra onu görürsem ona itiraf ederim. Gülerek konuşuruz bu mevzuyu. Tahmin ettiğim gibi keman hocamla seneler sonra karşılaşmıştım. Hocam bir yakınını bana tedaviye getirmişti. Onu yıllar sonra görmekten çok mutlu oldum ama çok yaşlanmıştı. Gökşin'le konuştuğumuz gibi bu aşkın yeşermesine izin verilseydi aramızdaki yaş farkı yüzünden büyük bir ihtimalle mutlu bir evlilik olmayacaktı. Bunu düşününce evlenme yaşının 18 olmasının isabetine bir kere daha inandım. İnsanın henüz çocukluktan çıkmadığı bir çağda duygularını abartabilmesi o kadar olağan ki o yaşta yapılan evliliklerin çoğu mutsuzlukla bitiyor. Bana bir lokma ballı ekmek daha uzattı Gökşin. Verme canım, içim almıyor dedim. Zorla da olsa ye, kuvvetli olman lazım. Önümüzde ÇYDD'nin 20. yıl kutlamaları var. Orada bulmak istemiyor musun yoksa? Allah'ım, siz hasta olmayanlara laf anlatmak ne kadar zor. Boğazımdan geçmiyor Gökşin. Üstüne düşünmesinden hoşlanmazsın. Ama şimdi durum değişik. İstesen de istemesen de bir dilim ekmek bitecek. Çaresiz uzattığı ekmeği alıp ağzıma attım, çiğnemeye çalıştım, gözlerini dikmiş ekmeği yutmamı bekliyor. Dikkatini dağıtmak için neler yaşadık, neler yaptık şu 70 küsur yıllık hayatımız boyunca dedim. Hele benim hayatım neredeyse roman. Hayatta çok şey yaptın da aşkı yakalayamadın şöyle sıkıca saçlarından dedi Gökşin. Üzerinde gerçekten derin izler bırakmış bir aşk yaşamış olmak fena olmazdı ha Türkan. Ali ile yaşadığımı yabana mı atıyorsun? Bir ömür boyu süren uzun ve derin bir dostluk. Sen dostluktan bahsediyorsun, ben aşktan. Olsun, yıllara yayılan güçlü bir dostluk yaşamışım. Birkaç yıllık aşklardan bence çok daha değerli. Onunla hala irpi bağımızın kopmamış olması, ara sıra yazışmamız, dertleşmemiz önemli değil mi? 17 yaşın heyecanıyla evlenmeye kalksaydık, herhalde bugün çoktan ayrılmıştık. Birbirimize ya kırgındık ya da küs. Belki de hala evli olurdunuz. Onun aşkı her ikinize de yeterdi. Ne diyorsun yahu? Adamın düşüncelerini az önce sen bana okumadın mı? Ali benim zırt pırt Anadolu'ya cüzam taramalarına gitmemi, ihtisas yapacağım diye yurt dışında uzun süre kalmam kabul edebilir miydi? Birbirimizi yerdik. Gökşin bir mektup salladı burnuma doğru. Bak onun için neler yazmışsın burada. Okusana dedim. 2 Ekim 1953'te yazmışsın. Diyorsun ki bu hafta iki mektup daha aldım Ali'den. Eğer yanıt vermezsem uyku vesaire grevlerine başlayacakmış. Çarşamba akşamı bende bir sürü his kargaşaları olduğunu anlatan ve dostluk yardımını isteyen bir mektup yazdım ona. Kendisine yavaş yavaş bildireceğim ayrılmak istediğimi. Onu üzmek istemiyorum. Bilirsin o saadeti hak etmiş, tertemiz, asil bir çocuktur ve ben hiçbir zaman onu beğenmezlik etmedim. Benim suçum yok bunda. Sadece Allah bende, ona karşı, hoş hiç kimseye yok ya. Bir nebzecik aşk hissi, heyecan yaratmamış. Bazı yerleri mırıldanarak atladı Gökşin, sonra yine sesli okudu. Ne olur, onlar benden, dostumdan fazlasını istemesinler. Ne olur herkes bununla yetinse ve ben memnun olsam. Biliyor musun, hakikaten en doğru hareket karşıdakinin ümidini en baştan kırmaktır. Sevgili arkadaşım, senin beni dinlemen, nasihat etmeden sadece dinlemen büyük bir nimet. Dinleyebilmek, başkalarını anlayabilmek ve kalpleri kazanmak hususunda en kudretli anahtardır. Gökşin, elindeki mektubu burnuma doğru salladı. Yani Türkan, sen daha o yaşta aşkı dostluğun ardına itmişsin. Aşık olmak çok ayıp bir şeymiş gibi. İlla ki aşka bir dostluk kılıfı geçireceksin. Senin kabahatin değil elbette. Bizleri öyle yetiştirdi ailelerimiz. Bak bak dinle. Seni sevenler niye sevmiş hatırla bakalım. Şimdi okuyunca çok komik geliyor. Ben dinlemesini bilirim. Nitekim kendilerini bana aşık zanneden gençler beni bu vasfımdan dolayı sevdiler. Belki pek çoğunu anlayamadım ama konuşmalarını, dertlerini dökmelerini sabırla dinledim. Tek tük teselliler savurdum ve aniden gördüm ki hiçbir hareket, taktik ve tahrikte bulunmadan onları kendime bağlayıvermişim. Tabii ardından da vicdan azapları. En büyük vicdan azabı da kuşkusuz Ali'ye karşı duyulandı. Lise 3'e geçtiğim yıl sade zinciri gibi oynanan, okudukça birbirimize geçirdiğimiz bir kitap oyunu bana birçok mektup arkadaşı da getirmişti. Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuyan Ali, mektup arkadaşlarından biriydi. Bir yıl boyunca birbirimizi görmeden mektuplaşmış, hayatın çok başında iki öğrencinin birbirine yazabilecekleri şeyleri yazıp durmuştuk. Yaza doğru Ali, beni görmek için İstanbul'a gelmeye karar vermişti. Motorlu trenle gelecekti, ben onu peronda karşılayacaktım. Derslerden sonra Gökşin'le birlikte Haydarpaşa'ya gittik ve Ankara treninden inenlerin arasında Ali'yi aradık. Bana bir resim göndermiş olduğu için elleri cebinde tek başına dikilen gence hemen tanıdım. Yolladığı resimde esmerli belliydi ama ben nedense onu hep daha uzun boylu hayal etmişim. Yanına gelip kendimizi tanıttık. Mektuplarımda ona uzun uza diye Gökşin'den bahsetmiş olduğum, Gökşin'e de onun tüm mektuplarını okuduğum için ikisinin kaynaşmaları kolay oldu. Karşıya geçip Karaköy'de bir muhallebicide oturduk, bir şeyler yedik, sıkıcı derslerimizden, ileride yapmak istediklerimizden, okuduğumuz kitaplardan, sevdiğimiz şairlerden söz ettik. Zaman çabuk aktı. Bir de baktık ki Kandilli'ye gidecek vapur iskeleye yanaşıyor. Ali birlikteliğimizi uzatmak için bizimle birlikte vapura binmek istedi. Bilet aldık, içeri girdik. Bir de ne göreyim? Babam ilk sırada pencerenin kenarındaki yere kurulmuş oturuyor. Aman Allah'ım, kalbime ateş düştü. Yanaklarımdan, ellerimden alevler çıktığını, sırtımdan soğuk terler boşandığını hatırlıyorum. Ölmek üzereydim, yakalanmıştım. Ne yaparken? Gökşin, arkadaşımla birlikte bir mektup arkadaşımla vapura binerken. O yıllarda büyük bir suçtu bu. Babam okuduğu gazeteden başını kaldırıp bizim tarafa doğru baktı. Bizleri görüp görmediğini bilmiyorum ama Gökşin hemen babamın yanına gitti. Siz de mi bu vapurdasınız? Ne güzel tesadüf efendim dedi. Ben pancar gibi kızarmış yanaklarımla kapının önünde dikilip duruyordum. Arkamda da Ali durumu anlamış, ne yapacağını bilemeden kıvranıyordu. İçeri girsene kızım dedi bana el sallayan babam. Yanına gittim, Ali peşimden geldi. Babam, bu da kim? Der gibi sorgulayan gözlerle baktı Ali'ye. Sizin burada ne işiniz var Türkan? Dedi. Efendim, Ali benim kuzenim diye atıldı Gökşin. Ankara'da siyasalda okuyor. Birkaç günlüğüne buraya geldi de annem onu karşılamamı istemişti. Türkan da beni yalnız bırakmadı sağ olsun. Benim canım arkadaşım, has arkadaşım. Nasılsınız oğlum dedi babam. Sonra bana döndü. Buralara geldiğinden annenin haberi vardır herhalde dedi. Yanıtlamadım. Gözlerimi yerden kaldıramıyordum. Babam o mahcup halimi genç erkeklerle konuşmaya alışık olmamama verdi herhalde. Ali benim karşıma, babamın yanına oturdu. Vapur iskeleye yanaşana kadar ben bir daha yüzüne bakamamıştım. Ne babamın ne de Ali'nin. Ali aynı akşam yataklıyla Ankara'ya dönmüştü. Mektuplaşmalar devam etmişti. Onunla ikinci buluşmamız ise 1 Temmuz gününe rastladı. Ali'yi Kandilli iskelesinden alıp evimizin önündeki kıyı şeridinde bulunan ve üzerinde hususi plaj yazılı denize girdiğimiz yere getirdim. Annem artık bir mektup arkadaşım olduğunu biliyordu. Çünkü bütün mektuplarımı okuyordu. Kardeşlerimle birlikte denize girdik. Sonra annem de geldi, bize katıldı ve Ali'yi çok efendi buldu. Liseyi bitirince hangi fakülteye gideceğimi konuştuk. Ben ortaokuldan beri doktorluğu kafama takmış olmama rağmen nedense o gün mimar olmayı düşündüğümü söyledim. Acaba neden böyle yapmıştım? Ali'nin doktor olmaya itiraz edeceğini içgüdülerimle sezdiğim için mi? Annem dahi şaşırdı. Ben böyle söyleyince yakınımdaki herkes doktor olmak istediğimi biliyordu çünkü. İkinci ayrımın sonu sayfa 30.